Doktor Yasin Kalafatoğlu'yla ekonominin gerçek yüzü başlıyor. Podcast dinleden herkese merhaba. Ekonominin Gerçek Yüzü podcastiyle Doçent Doktor Yasin Kalafatoğlu'yla beraberiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bu podcast'te ekonominin gerçek yüzünü bize anlatacaksınız. Her sektörün, her belki ülkenin, özellikle kendi ülkemizin ekonomideki son durumunun gerçeklerini bizimle paylaşır mısınız?
Öncelikle sizlerle yayını yapmak beni çok mutlu etti. Bunun için teşekkür ediyorum. Ekonomi gerçekten şu anda Türkiye'nin gündemi. Bunun nedeni en basitinden halkın alım gücünün neredeyse yok olması. Yani emekli maaşlarının çok düşük kalması. Düşük kaldığı için de yani paranın değer kaybetmesi nedeniyle halk geçinemiyor. Geçinememe nedenleri kiralarını ödeyemiyorlar. Gıda temin edemiyorlar. Enerji masrafları çok ağır. Çok pahalıya geliyor. Tabii ki bu süreç buraya nasıl geldi diye açıklamalar yaparken Türkiye bir büyük bir rejim atlattı. Bu rejim hükümet sistemi meclis kararıyla yönetilirken başkanlık sistemine bir geçiş yapıldı ve bu başkanlık sistemi ülkemizde bir boşluk oluşturdu. Yani Türkiye bu başkanlık sistemiyle yönetilebilir mi, yönetilemez mi konusuyla alakalı.
Ekonomik gidişatın bu halde olmasının en büyük nedenlerinden biri bu değişim mi? Yani ya da kırılma noktası
bu, mı? Bu kırılma noktası bu. Çünkü artık bir mecliste bir milletvekilinin bir yaptırımı, eski bir saygınlığı kalmadı. Çünkü bundan 15-20 yıl önce insanlar çocuklarını işe sokmak için veyahut da işte siyasi güç kullanmak için bir vekile giderlerdi. Vekillerin telefonları kıymetliydi. Vekiller kendileri daha üstündü. Çünkü karar veren bir merci, iyi yöneten bir oy sahibiydi. Ama şu anda bir milletvekili olmanın bir anlamı, bir mesaisi. Biz şöyle görüyoruz, işin gerçeklerini konuştuğumuz için. Misafirleri geliyor. Misafirleri geldikten sonra meclisin restoranlarında güzelce yemek yiyorlar, ağırlıyorlar. Ondan sonra da nezaketen bir arama yapıyorlar. Ama aramalarının sonuçlanmayacağını kendileri de biliyor. Ama misafirlerine karşı orada bir gösterme olarak bunu yapıyorlar. Tabii başkanlık sistemi tam anlamıyla tek sistem üzerine kurulmuş. Gece kararnameleriyle sürekli bürokratların yer değiştirdiği, görev değiştirdiği, tek kişiye bağlı kararla oluşan bir sistem. Bu sistem Türkiye içinden bir vizyonu var, bakış açısı var. Bir de yurt dışındaki bir vizyon ve bakış açısı var. Şimdi bu Türkiye'deki ekonominin durumu gerçekten çok kötü. Şimdi bunun nedeni şu, çok ciddi anlamda Türkiye Cumhurbaşkanımızın emirleriyle çok büyük yatırımlar yapıldı. Yap işlet devlet yatırımları ve korkunç büyük bütçelerle bu projeler reaktif yani aktif hale geldi yani. Ama sonuçta para nasıl kazanılır? Yani para bir ülkenin yaptığı ihracatla para kazanılır. Yani Türkiye'ye yurt dışından gelen parayla, para pompalamasıyla Türkiye kalkınır. İşte dolar stabil kalır, yani euro stabil kalır. İnsanların refah payı ona göre daha rahat erişir. Ama şu anda neden diye biz bu parayı korkunç derecede yani alım gücü arttı diye konuşursak, bunun tek nedeni var. Türkiye Merkez Bankası para politikası zorunlu kalma nedeninden dolayı, bakın burada önemli konuşuyor, zorunlu. Çok fazla para bastı. Karşılığı olmayan bir para enflasyonu çok hızlı yükseltir. Karşılığı olmayan para ne anlama gelir? Bu yurt dışı paralar, dolar, euro, sterlin veyahut da altın, elmas. Türkiye Merkez Bankası kasasındaki bütçe kadar Türk parası basabilirsin. O zaman enflasyon yükselmez. Şu anda Avrupa'da enflasyon %10. Ama Türkiye'de %60 diye söyleniyor ama kesinlikle %80. %80 olduğunu biz nereden biliyoruz? Yurt dışı kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre. Yani bu sadece Türkiye'de hesaplanmıyor. Yani insanlar bunu Türkiye'de görmüyor yani. Detaylı şekilde incelemeye kalktığı zaman yurt dışı kaynaklardan da anlayabilir. Örnek veriyorum. Tabii sadece biz bu büyük bir ekonomik kriz yaşıyoruz anlamına da gelmiyor. Tabii ki örnek Almanya'da yaşıyor. Almanya'nın da yaşama nedeni jeotermal nedenler. Bu nedir? Ukrayna-Rusya savaşından dolayı Moskova ile aralarındaki gerilim ve Moskova'nın dünyanın en büyük gazın çıktığı yerin pompalarını kesmesi. Tabii bu bir şekilde ya fosil atık dediğimiz fosil atık, kömür, işte petrol, benzin dediğimiz yakıtlar kullanarak ülke enerjisini elde etmek zorunda. İkincisi bu güneş santralleri, rüzgar gülleri vesaireleri, ki bunlar o ülkenin %8 ile 12 arasında etkiler. Yani ana bir enerjiye ihtiyaç duyuyor. Tabii bunu yapmak için de doğalgaz satın almasına ihtiyaç duyuyor. Ve LPG ve LNG diye dünyanın en son teknolojilerine sahip ve dünyaca çok büyük gemiler var. Bunların tabii ki dünyada çok fazla yok. Sayılı bu gemiler. Sayılı olduğu için bu gemiler navlun fiyatları çok yüksek miktarda paralarla gaz taşıyorlar. Yani dondurulmuş gaz veyahut da hava sistemiyle olan gaz. Bunu buradaki Almanya bu gazı alabilmek için çok ciddi anlamda lojistik maliyet ödüyor. Yani bir doğalgazın fiyatı Türkiye'de 2.5 TL ise orada şu anda 7 Euro'lara geliyor, 8 Euro'lara geliyor. Onun dışında Almanya bu enerji kaybından dolayı korkunç bir zararda. Onun dışında Almanya'yı sanayi bakımından dünyanın en iyi sanayilerinden biri olarak görüyoruz. Ama bu tabii ki otomotiv sanayi. Otomotiv sanayide Almanya elektrikli otomotiv renovasyonuna dönüşleri ve yeni ARGE çalışmaları için korkunç büyük bir para harcıyor. Ve şu anda geride kaldı Tesla veyahut da Güney Kore araçlarına göre. O yüzden üçüncüsü de tecrübeli işçi bulamama, iş kaynağı eksikliği. Bunun da yaratmış olduğu boşluktan dolayı şu anda Almanya ekonomisi düşüşte yani. Peki diyorsunuz ki o zaman onlar niye parası değer kaybetmiyor? Çünkü onlar Avrupa Birliği. Avrupa Birliği'nde Euro kullanılır. Bu Euro sadece Almanya'da değil, Hollanda'da, İtalya'da, Yunanistan'da, yani Avrupa bölgesinin %90'ında, %100'ünde Euro kullanılıyor. Sonuçta o da Avrupa Birliği'nin bir parçası olduğu için enterpolasyon yapıldığı zaman para kendi ülkeler arasında yayılıyor. Yani burada da şu anda tarihinde en yüksek enflasyonu, yani %10, yani şok edici bir rakam. Yani Türkiye'ye bakıyoruz, %80 para değeri değer kaybetmiş. Yani enflasyon nedir? Öncelikle bunu bilinmek gerekiyor. Enflasyon bir paranın değer kaybetmesidir. Yani %10'da olsak biz o paranın %10 değerinin kaybettiğini söyleyebiliriz. Ama biz yüzde şu anda 60 açıklanan ama yurt dışı kaynaklara bakıldığı zaman 80 net olarak söylenen, yani para %80 oranında değer kaybetmiş. Yani geçen sene 50 liraya aldığınız bir kahveyi şu anda 200 liraya alıyorsunuz anlamına geliyor bu. Yani para değer kaybetmiş. Şimdi devletin, Merkez Bankası'nın bu konuda uygulayacağı birçok politikalar olması gerekiyor. Bunu yapmakta da zorunda. Örnek veriyoruz, faiz oranlarını düşürmek zorunda. Faiz oranlarını düşürmesi demek aynı anda tabii para da basarsa çok büyük bir riske girer. Karşılıksız para tekrardan enflasyonu çok hızlı yükseltir. Faiz oranlarını düşürdüğü zaman işletmelere, büyük sanayi kuruluşlarına, büyük tekstil firmalarına, müteahhitlere finansman sağlamak. Çünkü bunları yapmadığı zaman iş gücü azalır. İşsizlik çok ciddi oranda artar. Ve işsizlik arttığı zaman da insanlar geçinemez, kiralarını ödeyemez, maddi imkanları olmadığı için işte gıdalarını alamaz. Bu Amerika'da birçok gözlemlerde edinilen tecrübeye göre suç oranını da arttırıyor. Çünkü insan geçinemiyor, geçinemediği için para bulamıyor, para bulamadığı için de mecbur kalıyor suç işlemeye. Yani kara para dediğimiz, işte bahis parası dediğimiz çok ciddi suç içeren paralar bunlar. Ama insanlar çok bu konuda bilgisiz. Çünkü Amerika'nın bankası dünyadaki bütün para trafiğini takip ediyor, bütün hesaplarını takip ediyor. Dolayısıyla da bu muhakkak yakalanıyor. Yani ben bir akademisyen olarak insanlardan sabırlı olmalarını, insanlardan bu süreçlerin elbette aşılacağını bilmelerini istiyorum. Bu daha önce 94 yılında da yaşandı, Tansu Çiller zamanında.
Peki bu yaşadığımız ne kadar sürecek sizce? Yani bu hakikaten insanlar gerçekten mutsuzlar dışarıda. Gerçekten kimsenin yüzü gülmüyor. Bu atıyorum Rolls Royce'e binerken S500'e binmek gibi bir şey değil. Yani insanlar hakikaten standartlarını hayatlarını sürdürmekte zorlanıyorlar.
Ya şimdi bu tamamıyla devletin politikasıyla alakalı bir şey. Burada devlet sanayicinin önünü açmak zorunda. Yani onlara teşvik vermek zorunda. Yani para vermek zorunda. Devletin içinde işte kemer sıkma politikası uygulanıyor. Bu politika da son derece yanlış. Sen kamuya para vermelisin ki kamuda çalışan milyonlarca insan piyasaya para dağıtmalı. Aslında bunun matematiği o. Yani parayı dağıtmak.
Kamuya para verdiği halde kamu da belki kendi ne yakınlara yakın olanlara belki bu parayı dağıttığı için bir yerlerde kayboluyor olabilir mi bu para?
Ya tabii şimdi yani devlette öyle bir sistem var ki şimdi Türkiye'nin en büyük muhteşem 5'li müteahhitlerini hepimiz biliyoruz ama evet. İsimlerini söyleyemiyoruz. Şimdi
ama herkes biliyor onları.
Şimdi onlar da şöyle bir şey var. Bu adamlar öyle büyük işler ala iş bitirme belgeleri dünyada yani Türkiye Cumhuriyeti'nde hiç kimsede yok. Dolayısıyla bunlar kırımlı iş almıyorlar. Yani ihaleye girip de iş almıyorlar. Bunlar davetiye üzerine iş alıyorlar.
Bunlara geliyor iş yani.
Bunların ayağına geliyor. Yani bunlar zaten işi kendileri paylaşıyor. Çünkü onlarda iş bitirmek yok ki. Kimsede olamaz ki. Yani böyle bir iş bitirme yurt dışında korsisyon kurup da Türkiye'ye gelmesi gerekiyor. Büyük, yani iyi bir firma ki Türkiye'ye yatırımcı gelmiş. Şimdi İşin sıkıntılı konularından biri de şu. Türkiye'ye nasıl biz ihracat yapıp para sokmamız gerekiyorken aynı zamanda da yatırımcı sokmamız gerekiyor. Şimdi Türkiye bu durumda.
Gerçek para yani.
Gerçek para. Yani evet. Parayı gerçek hali. Yani şu anda dışarıda olan fake parayı eritmemiz gerekiyor. Bu bir zaman alacak. Yani o fake paranın yani o karşılığı olmayan paranın çünkü sürekli matbaa para basıyor. Düşünün. Ama o bastıkça da yükseliyor enflasyon. Çünkü karşılığı yok. Bunu çok kolay anlarsınız. Ben geçen sene Etiler veyahut da Bebek'te işte dolaşırken bir yer bulamazken şimdi bütün yerlerin, mekanların boş olduğunu görüyorum. İnsanlar artık zenginler bile eskisi gibi hayat standartı yaşamıyorlar yani. Hani biz bile düşünüyoruz bu hayatın sıkıntılarını. Şimdi asıl komedik, işin komik olayını da anlatayım. Katar beyefendinin çok sevdiği bir ülke. Beyefendi sağ olsun bizim milli savunma asker ve o ülkenin korunması ile ilgili Katar'a ciddi anlamda destek oldu. Katarlılar da geldi sağ olsunlar. En lüks plazaları, en lüks yerleri aldılar, ettiler. Bundan 5 sene önceden başlıyor bu olay. Ondan sonra şimdi
kendi paralarıyla mı aldılar?
Tabii kendi paralarıyla aldılar.
Bizden gidenlerle değil yani.
Yok. Ama komedik olan şu, Katarlılar sonra o gayrimenkul fiyatları 3 kat, 4 kat arttıktan sonra gelip gayrimenkulleri satıp geri gittiler. Yani bize yardım edeceklerine bizden para kazandılar.
Evet.
Ya bu çok benim komiğime giden bir para. Tabii Türkiye bunun yanında da Merkez Bankası'nın politikası gerçekten Merkez Bankası'nı yönetenler de çok değişti farkındaysanız. Burada Merkez Bankası'nın aslında yapacağı çok bir şey yok. Mesela örtülü ödenek. Örtülü ödenekte ne kadar para olduğu bilinmiyor. Cumhurbaşkanlığı bütün masrafları, giderleri örtülü ödenekten karşılanıyor. Yani kayıt dışı para. Dolayısıyla da bankalarda krediyi çok yüksek 0.55'lerden veriyor. Resmen şey diyor yani gel seni batırayım diyor yani Türkçesi o. Ama insanlar öyle bir şirket kurmuş, saray kurmuş ki yani almaksızın yapamıyor ama para kazanmayacak. Yani şirketi zarar genel ciroda yıl sonu genel cirosunda şirket zarar görecek. Bunları yaparken Türkiye'ye tabii biz insanlara farklı yani bir de devletin bütün medya kuruluşlarına yani yanlış medya oluşturmasından kaynaklanan haberlerden dolayı asıl işin gerçekliği ve ülkenin gerçek durumunu anlatan bir televizyon programı bulup da izleyemiyoruz.
Öyle bir öyle o cesaretli bir televizyon programı olmadığı için öyle bir kanal yok çünkü.
Tabii ki. Şimdi gelelim en bomba şeye. İşte Türkiye işte savunma sanayi başkanlığı çatısı altında işte TAİ'de üretimi gerçekleşen ve Baykar'ın üretimini yaptığı insansız hava araçları işte Türkiye'ye tekrardan MİGEM o da savunma sanayi başkanlığına bağlı işte uçak gemileri işte hücum botları vesaireleri. Şimdi biraz gerçekçi konuşalım. Türkiye bunların hepsini yapmıyor.
Yani %100 yerli değil yani.
Değil. Kesinlikle olamaz zaten. Savunma sanayinin insansız hava motor araçlarına gelir. Şimdi bu türbin motorlu bir insansız hava aracı. Burada komponentleri biz yapabiliriz. Komponent nedir? İşte dış gövde, kalıplı yani kalıpla oluşan dış gövdeler. Ama içindeki elektronik aksanların birçoğu şöyle, 2000 yılında %80'ini biz ithal ediyorduk. Ama kendilerinin şu anda 2024 yılında söyledikleri şu, biz %20'sini ithal ediyoruz diyor resmi kaynaklarda. Ama öyle bir şey olmasının imkan yok. Çünkü işte insansız hava uçağı türbin motorunu Amerika ve Kanada'dan alıyoruz. Şimdi ambargo koydu Amerika, Kanada'dan almaya devam ediyor.
Hala geçerli mi bu?
Tabii ki, tabii ki. Yapamaz ki. Türkiye'nin bu yapacak bir teknolojisi şu anda yok. Yani savunma sanayi eskiden biz Kazan'dan Ankara'ya girdiğimiz zaman bomboştu orası. Şimdi her yer dolmuş. Ama yani bununla ilgili bir teknoloji de tabii ki kablolama bilmem neleri falan onlar kendileri yapabilir. Ama mesela uçak ön kısmında radar ve optik göz dediğimiz hani düşman uçak şey düşmanları gören kısımda onlar yurt dışından satın alınıyor. Yani bizim Avusturya'dan özellikle satın alınıyor. Biz bunları yapmıyoruz bakın. Biz sadece projelendirme kısmında varız. Tabii ki o ithal ettiğimiz türbin motorunun projelerini alıyoruz. O ölçekleri, onun tüm proje detayları bizde olduğu için biz ona göre komponent şeklinde türbinin yerleşeceği yere yapıyoruz. İşte türbinin ne kadar işte havada kalması, şey uçağın ne kadar havada kalması ile ilgili uçak kanatlarına yakıt konuyor. Bunu da ekleyelim. Yakıtlar orada oluyor. İşte 12 saat örnek veriyorum. Ama en kritik noktaları türbin ve uçak kamerası bu. Bunlar yurt dışından tedarik ediliyor. Türkiye'de yapılmıyor. Türkiye'nin böyle bir teknolojiye daha sahip değil.
Diyelim ki bu kameraları vermediler. O zaman?
Yapamaz.
Peki bu bağımsız bir teknoloji anlamına gelmiyor gibi bir şey.
Tabii şu andaki teknoloji.
TOG gibi bir şey mi yani?
Ya TOG'da da biz şöyle söyleyeyim. Orada da yani %38 oranındaki kısmı şey yapıyoruz. İthal ediyoruz.
Bu programın gerçek adını o zaman ekonominin gerçek yüzü programının tam şu anda noktasındayız.
Noktasındayız tabii ki.
Biz böyle zannediyorduk halk olarak halk hakikaten.
Halk olarak aslında öyle de değil, kesinlikle değil. Örnek veriyorum, Milgem uçak gemisi. Şimdi Türkiye gerçekten çelik üretiminde dünyalı yarışır bir ülke. Şimdi dünyanın en iyi gemilerini yapan Çin, Güney Kore ve Türkiye. Türkiye'de neden çok fazla gemi tamiri yapılıyor diyelim. Şimdi yeni inşaat yapılıyor da tamiri %80, yeni inşaat %20. Çünkü gemi tamirinde dış cephesi raspalandığı için gridi raspası vesairesi yani Türkiye'de kanserojen olduğu %100 bilindiği halde bir yasa olmadığı için bu gemiler Avrupa'da her yerde yasak olduğu için bakımların yapılması dış cephe bakımlarının. Dolayısıyla herkes Türkiye'ye geliyor. Birincisi. İkincisi ucu dişçilik. Ondan sonucu bir parça gerekiyorsa yurt dışından geliyor. Şimdi gelelim uçak gemilerine. Şimdi Türkiye'de uçak gemisi ana makinası asla yapılamaz. Bununla ilgili bir teknoloji Türkiye'de yok. Askeri gemilerde kullanılan ana makina MIN yani MAN diye geçer. Ki bu dünyada yapılan tüm büyük tonajlı gemilerde bu ana makine kullanılır.
Yani, MAN bizim bildiğimiz MAN mı?
MAN aynen ha, öyle.
Anladım.
MAN motoru. Yani bu bildiğimiz bütün gemilerde bu motor kullanılır ama mesela küçük gemiler olur 4000 tonluk Yanmar motor olur. İşte öyle çok alternatif olmuyor ama büyük gemilerde yani 10.000 ton üstünden başlar. Şimdi bu uçak gemisinde de MAN motoru var. Şimdi insanlar açsınlar interneti işte Türkiye uçak gemilerinin motoru nedir diye baksınlar. MAN diye çıkacak karşılığı. Yani burada Türkiye yerli üretimini yapıyor. Uçak gemisini yaptık. İşte insansız hava jetlerini yaptık. Yaptık da biraz da reality yani biraz gerçekçi payda da şöyle olmalı bence. Yani bunu biz şöyle açıklıyoruz. Inspection işte içinde neler var. Yani bu inspection list veyahut da technical list yani teknik şartname gibi. Orada zaten yazıyor. Örnek veriyorum. Bu tür savaş gemileri ana makine konduktan sonra bunun şaftı da ormandan alınıyor. Yani şaft pervaneye bağlı olan kısım yani. Ondan sonra jeneratörler. Bunlar dev jeneratörü. Bunlarda en az 3 tane jeneratör olur.
Onları da mı biz yapmıyoruz?
Hayır tabii ki. Ondan sonra biz çeliği yapıyoruz. Veyahut da biz uçağın güverteden ambara inişteki asansör sistemini yapıyoruz. Şimdi navigasyon cihazları yurt dışına. Çünkü bunlar Türkiye'de yok. Elektroçart. Yani GPS artık bir, küçük bir GPS de değil. Sistem değişti. Eskiden gemilerde radarlar olurdu. Artık radarlar elektroçart. Yani haritanın üzerinde gemiler gözüküyor. Yani güzergah gözüküyor. Yani navigasyon sistemlerin olduğu gibi yurt dışından geliyor. Hepsi. Onun dışında güç panoları, bir de onu düşünün, o ana makinenin işte jeneratörlerin verdiği güçle olan, onlar ya Eaton'dır, ya ABB'dir, ya Siemens'tir. Yani bu tarz bir gemiye, Astor'dan, işte Türkiye'de bir firma var yapıyor, Astor. Astor'un motor güç panosu konmaz yani, hani çünkü bunlar 100 yıllık firma. Yani her türlü inspection'dan geçmiş, yani denetlemeden geçmiş, testlerden geçmiş, işte hiçbir hata riski olmayan şeyler. Yani geminin elektrik sistemlerinin tüm, düşünün yani, gücünün kaynağı o güç panoları. Ana makinedeki manın kullanım panoları. Dediğim gibi şimdi bunlar ithal ediliyor ve bunlar için de devlet iyi paralar ödüyor. Bizim yani para kazanma dediğimiz olay şu. Şimdi insanlar, yurt dışındaki insanlar neden yatırımdan korkar? Onun nedeni şu: adalet. Türkiye'de
hukuk sistemine
evet, güvenmiyorlar.
Uzun süredir böyle ama değil
evet,
mi?
Evet, yani? Evet. Yaşıyorlar.
Gol yiyorlar. Kaçıyorlar.
Kaçıyorlar, gidiyorlar yani. Bu hukuk sistemi Türkiye'de, yani yurt dışından bakıldığı zaman yani bir yatırımcının çok zor şartlarda gelmesine neden olur ki bu şu ekonomik kriz dönemindeki anda hiçbir yatırımcı gelmez. Yani bana sorsalar mesela, bir telefon açıp abi doğru zaman değil, şu anda bence gelmeyin derim yani.
Peki S&P'nin bizim kredi notumuzu arttırma çabası ya da arttırmaya yönelik olumlu açıklamaları bir şey ifade ediyor mu?
Hayır, hiçbir şey ifade
etmiyor. O da mı yalandı?
Evet. Kredi notumuz, ya şöyle, şimdi mantıken düşünün, yatırımcı, ya şöyle, otomotiv sektörümüzü düşünelim. Bütün galericiler battı. Hepsi yani. Hiç kimse araba satamıyor. Elinde arabası olan acil insan da arabasını satamıyor. Yani onu da söyleyeyim. Neden? Çünkü kişiler, herkes %50'nin üzerinde bankadan para alırken niye gidip de saçma sapan yatırım yapsın ki yani? Düzenle her ay %50 para geliyor.
O zaman gayrimenkul de çöktü.
Çöktü
yani,
tabii ki.
Biz kendi evimizi 6 aydır satamıyoruz.
Satamıyoruz.
Yani aramıyorlar bile.
Yani satılmaz. Yani ben de olsam satmam, siz de olsanız satmaz.
Ben satmaya çalışıyorum, alan yok.
Şimdi siz, pardon, siz satıp parayı aynen. Bankaya koymak istiyorsunuz.
Yok, hakikaten öyle değil. Hani sıkıldık o evden, başka bir eve geçmek istiyoruz. Yani gerçekten çok insani nedenlerden dolayı. Yok, mümkün değil, satılmıyor.
Satılmıyor çünkü o kadar çok da şu anda, aslında şu anda satın almanın da tam zamanı. İşin gerçeği de o yani. Çünkü piyasa çöktüğü için insanlar ev fiyatlarını çok ciddi anlamda düşürdüler yani satmak için, ayakta kalmak için. Veyahut da şimdi biliyorsun bizim Türk müteahhitlerini, ceplerinde para olmadan iş yaparlar. Nasıl olsa inşaat başlayınca satarım diye. Ondan sonra battığı zaman da hemen yarı fiyatını düşer o daireler. Yeter ki adamların borçlarını ödeyeyim. Yani sistem çöktü Türkiye'de. Ne yazık ki üzülüyorum. Bu ya, şimdi şöyle bir şey var. Yani bizim Türkiye'de dilenciler çok, işte İstanbul'da dilenciler çok. Yani bu sadece Türkiye'de değil. Amerika'ya da gittiğiniz zaman, tabii, New York'a. Tabii. Orada da göreceksiniz. Yani korkunç derecede fakir insanlar, korkunç derecede dilenci insanlar. Dünyada her yerde var böyle şeyler ama onlar yani absorbe edilebilir yani. Hani ama Türkiye'de şöyle bir şey var. Yani birincisi doğru bilgi eksikliği var. Yani bunu yapmalısınız. Mesela şöyle bir, insanlarda şu ara şu var. O kadar beni üzüyor ki, işte ya 680 milyon TL para, kara para da oynadılar Dilan Polat. Onay yattılar, çıktılar. Ben de yapayım bu işi. Evet. Ben de 680 milyonu için onay yatar çıkarım ya diyorlar. Yani onun
çıkarması... Bu kamu vicdanını ciddi yaraladı.
Tabii
yani.
Ki yani.
Hani, ben bile üzüldüm. Hakikaten yani, öyle. Çünkü, keşke biz de akla saymışız.
Yani.
çok çalışıyoruz
yani, biz. 10 ayda yani bunun çıkması Yani insanlar yanlış anlıyor. Yani burada yanlış örnek oldu. İnsanlar bundan korkmuyorlar yani. Şimdi şöyle düşünüyorlar. Ben de kara para bir yerden bulsam işte nereden bulabilirim? İşte ben de kara para aklım nasıl olsa cezası yok. 10 ay yatıp çıkıyorsun şeklinde. Bir yandan da Dilan Polat'ın diğer bir duygusal medya tarafı insanları duygulandırdı. Ya yazık çıksınlar ya diye çok ciddi bir medya baskısı yaptılar. Ama adalet sistemi doğru işlemedi. Burada gerçekten de çok üzgünüz yani. Ama şöyle...
Paylaşım yapmaya devam ediyorlar.
Evet.
Pek de utanma hiç duyguları
yok.
Da
hiç yok.
Zedelenmiş. Zaten zedeliydi.
Yani çünkü bir imajları vardı. O imajlarını kaybetmişlerdi. Şimdi tekrar o imajlarını geri döndüler. Yani bir de şöyle bir şey var. Cezaevinden çıktıktan sonra hemen ilk görüştükleri insan o kara parayı veren kişiyle görüşmüşler.
Öyle
yani.
Mi?
Tabii.
Paralar ne oldu demiş.
Evet.
Paralar nerede?
Uzmanlaşmışlar artık ya. Yani nasıl yapacaklarını biliyorlardır.
Peki bu yasama, yürütme, yargı dediğimiz şey, bu nasıl engel olunamıyor? Bu paralar nerede? Vesaire gibi soran birileri var mı acaba?
Yok. Şimdi şöyle bir şey var. Dikkat ederseniz başkanlık sisteminde örnek veriyorum yüksek mahkemeler vardır. Bunlardan biri Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi. Burada tabii bazen bir şeyler rica edilir çok yukarıdan ama yapmak istemeyen. Örnek veriyorum çok yakında Danıştay Başkanımız Sayın Ziya Bey görevden alındı. Anayasa Mahkemesi'nde
görevden alma işlemini yapan kim? Kim alıyor görevden? Yani
saray alıyor.
Bilmediğim
yani.
Için. Peki sarayın buna yetkisi var mı?
Tabii
normalde.
Ki var. Başkan
var mı?
Sistemi. Tabii ki var. Anayasa Mahkemesi. Bildiğiniz üzere bu Barış'tı galiba.
Doğru.
Barış Bey'in milletvekilinin geri alınması. Orada anayasanın vermiş olduğu kararı reddediyor. Yargıtay direniyor ve Yargıtay kararıyla sonuçlanıyor ve vekilliği düşüyor. Tabii bundan sonra saray bu durumda sessiz kalmaz. Anayasa Mahkemesi'nin böyle bir yani kendi talimatını yerine getirmeyen bir mekanizmayı yıkmak onun için çok doğru bir adım olur. Ve onu da yıktı biliyorsunuz. Değiştirildi. Orada şu anda Anayasa Mahkemesi'nin üyelerinin hepsi AK Partili. Eski bakan yardımcısı var. Ondan sonra incelediğiniz zaman AK Partililerin eski İstanbul SKM Başkanı var bir tane AK Partili. Yani hepsi yani sarayın adamları. Saatten sonra yani.
Bağımsız yargı yani.
Bağımsız net.
Güzel soru.
Yani saraydan bir rica bulunduğu zaman rica demeyelim yani. Yani saraydan arandığı zaman her şey biter. Eskisi gibi şey değil yani.
Dünyadaki diğer başkanlık sistemleri de herhalde böyle.
Değil. Bakın.
Böyledir.
Değil. Şimdi onu biraz anlatayım. Bunu bana çok...
Bunu ikinci programa anlatalım mı?
Olur.
Yani bu program aksın. Saygıdeğer dinleyicilerimiz. Biz ikinci programa geçiyoruz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Doktor Yasin Kalafatoğlu'yla ekonominin gerçek yüzü bitti.